أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Değerli kardeşler, bugün işleyeceğim ders inşallah Teala genel anlamda biliyorsunuz dünyada yaygın olan tasavvuf diye bir şey vardır. Müslümanlar arasında yayılmış olan tasavvuf diye bir şey vardır ki bütün dünyada yaygınlaşmıştır ve birçok tarikatlar türemiştir bu tasavvuftan. Her bir bölgede, her bir mıntıkada, her bir devlette değişik isimlerde tarikatların olduğunu da işitiyorsunuz. Bu adam Rifai tarikatına mensuptur. Bu adam Nakşibendi tarikatına mensuptur. Bu adam Kadiri tarikatına mensuptur. Bu adam işte Mevlevi tarikatına mensuptur. Şu tarikat, bu tarikat diye ve neredeyse şu anda dünya üzerinde yüzlerce tarikat oluşmuştur, türemiştir. Tabi bu tasavvuf nedir? Nasıl geldi? Böyle bir şey var mı dinimizde? Dinimizin özünden midir? Yoksa sonradan mı ortaya çıkmış? Ya da biz niçin mutasavvuf değiliz? Niçin biz tasavvufa uymuyoruz? Bütün bunlar tabi sorulan sorular. Tabi bütün bu tarikatları, sofiliği ve bu durumları bilmek için önce onun neş'eti, böyle bir yani mezhebin neş'eti nasıl oldu? Neye binaen oldu? Ve biz bu işin içinde olacak mıyız yoksa dışında mı olacağız? İçinde olanların durumu nedir? Dışında olanların durumu nedir? Bütün bunlar tabi bilinmesi gerekiyor. Evet, ve dediğim gibi dünya genelinde çok yaygın bir halde ve çok fazla tarikatı var. Mensupları da çok fazla. Milyonlarca mensubu vardır. Türkiye'de olsun, Türkiye'nin dışında diğer devletlerde olsun milyonlarca mensubu vardır. Bu tarikatların mensupları vardır. Ve tabi her birisi de kendisinin yanında hakkın olduğunu, her bir tarikatın Kur'an'a ve sünnete uyduğunu, yapmış olduğu fiillerin direkt Kur'an'dan ve sünnetten ilham alındığını, sahabe-i kiramın da bu şekilde yaptıklarını yeri gelince de bu şekilde delillendiriyorlar. Tabi bu ne kadar derece doğrudur, ne kadar uyuyor, ne kadar uymuyor inşallah işledikçe öğreneceğiz. Evet, bu sofilik meselesi, tasavvuf meselesi tabi Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette geçmemektedir. Direkt Kur'an-ı Kerim'de tasavvufa hiç rastlanmamıştır. Sünnette de rastlanmamıştır. Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir hadisinde sofilikten bahsettiğine dair herhangi bir sözü bulunmamaktadır. Bu direkt hemen buradan öğreniyoruz ki demek ki Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette olmayan bir şey ve daha sonradan oluşmuş olan bir şey. Direkt buradan ne yapabiliyoruz? Buradan sonradan ortaya çıktığını ne yapabiliyoruz? Öğrenebiliyoruz. Yani birisi gelip de dediği zaman tasavvuf Kur'an'dandır, sünnettendir. Kur'an ve sünnet aslen tasavvuf ilmini işte anlatır diye iddia edecek olursa deriz ki peki direkt bize Kur'an'dan ve de sünnetten tasavvufun olduğuna, tarikatın olduğuna dair bir delil, herhangi bir söz, bir delil diye talep ederiz. Tabi bu konuda aciz olduğunu göreceksiniz, getiremeyecek çünkü bulunmamaktadır. Evet. Durum böyle olunca ihtilaf edilmiş. Bu tasavvuf nereden gelmiş, nereden türemiş, kimlere deniyor? Tanımında ihtilaf etmişler kendileri, yani tasavvuf erbabı, tasavvufun ileri gelen alimleri tarif ederken değişik tarifler getirmişler. Yani sufi dendiği zaman bir adama sufi ne demektir? Bu ismi nereden almış? Niçin sufi deniyor? Bu konuda tasavvuf erbabı yani hocaları, alimleri ihtilaf etmişler. Değişik tanımlar getirmişler. Bazıları demişler ki sufi dendiği zaman Ashab-ı Suffa'dan alınmış olan bir isimdir demişler. Malumunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde bazı sahabeler vardı. Bunlar fakir olan sahabeler, kimsesi olmayan sahabeler. Ve Mescid-i Nebevi'de kalıyorlardı, ilim öğreniyorlardı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ilim talep ediyorlardı, ibadet ediyorlardı. Genel anlamda dünyadan el etek çekmişlerdi, yani zühd hayatı yaşıyorlardı. Hayatları hep cihat, davet, ilim öğrenme, ibadet etme, böyle İslami bir hayat sergiliyorlar pek kimseleri olmayan. Ebu Hureyre de mesela bir müddet onların yanında kalmış. Ve başka sahabeler, özellikle ilim talep eden sahabeler. Adam mesela geliyor Medine'ye hicret etmiş, bir bekar Müslüman olmuş, kimsesi yok, gidecek bir yeri yok, fakir, parası da yok. Ne yaparmış Aleyhisselatü Vesselam? Onu Suffa'nın olduğu yere, o mekana yerleştirilmiş bir nevi talebe. Ve orada mescide yatıp kalkıyor, mescidin arka bölümünde bir bölüm yapılmış, Suffa deniyor. Orada yatıp kalkıyor, orada ne yapıyor? İlmi halkalara iştirak ediyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın halkasına, yani ilim verirken iştirak ediyor. Direkt ilmi Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyor. Yeri geliyor Aleyhisselatü Vesselam onları tebliğ için sağa sola gönderiyor. Değişik memleketlere gönderiyor. Malumunuz biri Mauna yani kuyusunda bir katliam oldu. Belki 70'e yakın, belki 70 kadar sahabe şehit edildi. Ona vakiatu biri Mauna denir. Hadisetu biri Mauna, biri Mauna hadisesi. 70 tane Kur'an-ı Kerim hafızı, alim, faziletli şahsiyet sahabeden orada müşrikler tarafından katledildiler. Bunlar hep Ashab-ı Suffa'dandı. Aleyhisselatü Vesselam değişik vazifelerde kullanırdı Ashab-ı Suffa'yı. Böyle faziletli olan kimselerdi bunlar. Daha sonra tabii eğer ki evlenirse, maddi durumu iyi olursa belki ne yapar? Oradan ayrılır, başka bir ev edinir ve hatta evlenir, bu şekilde ayrılırdı. Ama kimsesi olmayan Mescid-i Nebevi'de kalırdı. Bu onlara tahsis edilen mekan. Oraya da Suffa deniyordu. İşte demişler ki oradan geliyor ismimiz. Suffa ehli, nasıl ki onlar zühd hayatı yaşadılarsa, ibadete girdilerse, biz de onlar gibi işte zühd hayatı yaşıyoruz, ibadete dalıyoruz. İsmimizi oradan almışız. O yüzden Sufi denmiş. Yani Ashab-ı Suffa'dan gelen. Bazıları demişler ki hayır, bunun tanımı, yani Sufi denmesinin sebebi, birinci safta yani namaz kılanlar, Sufiler her zaman Allah'a ibadette ön planda olurlar. Ön safa doğru koşarlar. Gerek namazlarında hep ön safta olurlar. Nefislerini de tezkiye ettikleri için, takva üzere yaşadıkları için de Allah katında da birinci safta olurlar. Yani en ileri gelen seviyede olurlar. Birinci safta olurlar. Allah'a yakın olan kullar onlar. Yani saftan alınmış bu isim demişler. Saf tutmaktan. Bir kısmı demişler ki hayır, tasavvuf yani Sufi ismi demişler, Sufya'dan geliyor demişler. Sufya, bu da Yunanca bir kelimedir. Yunanca bir kelime ve manası hikmet anlamına geliyor. Hikmet, hikmetli şeyler yapmak demek. İşte tasavvuf ehlinin de çok hikmetli şeyleri vardır. İnsanın anlayamayacağı, bilemeyeceği değişik halleri vardır. Buna binaen onlara Sufi denmiştir. Yunanca kelime olan Sufya anlamında. Oradan gelmiştir demişler. Bir kısmı demişler ki bunun ismi Safa'dan geliyor. Safa. Safa tasfiye oldu, arındı demektir. Yani kalbini arındırdı. Allah muhabbetiyle, Allah sevgisiyle doldurdu. Dünyadan İşte ve dünya taalluk eden şeylerden kalbini arındırdı. Tamamıyla ahirete yöneldi. Hasetten, kinden, kötü hasetlerden tezkiye etti. Buna binaen Safa diyorlar. Safa yani kalbuhu, kalbi safi oldu. Oradan geliyor. Sufi artık tamamıyla tasfiye olmuştur. Bazıları demişler ki hayır kardeşim, zamanında onlar yün giyiniyorlardı. Tabi insanlar yünü yani giyinmişlerdir eski tarihlerde, günümüzde de giyiliyor yün elbiseler. Fakat tasavvufçuların ilk çıktıkları zamanlarda sırf zühd olsun diye kalın olan yünlerden yapılmış olan elbiseler, yazın belki yani çok sıcak olan, adamı terleten ve haşin olan, kalın olan, kaba olan, insanı işte dünyadan el etek çekmiş şekilde surette gösteren o elbiseleri, yani yün elbiseleri giydiklerinden dolayı onlara Sufi denmiş diyorlar. Tabi bütün bu tanımlar irdelendiği zaman en sahih kavlin şeyden geldiği, yani lebise sufe, yani yünü giyindi, oradan geldiği daha doğru çıkıyor. Daha sahih olan kavil, yün giyinmeleri sebebiyle onlara Sufi denmiştir. Suf, yün demektir. Yani yün giyinmiş olan kimseler. Çünkü öbür kelimeler Arapçada, tabi sarf ilmini bilenler, o konuya girmeyeceğim, sarf ilmini yani bilenler bilirler ki o kelimeden as-sufi türemez. Misalen yani as-saf demişler, saftan sufi denmez, saffi denir. Safçı olur yani. Gibi mesela. Safa mesela safai olur. Vette safavi olur. Yani sufi olmaz. O yüzden sufi suftan geliyor. En doğru olan tanım da budur. Evet. Istilahta ise bu lügat manasıydı. Istilahta ise peki nedir? Yine şöyle tanım yapmışlar. Demişler ki o ettehalluku bi kulli hulukin seni. O en yüksek ahlak ile ahlaklanmak demektir. Tasavvuf dendiği zaman, sufi dendiği zaman en yüksek ahlak ile ahlaklanmak demek. وَالتَّنَزُّهُ مِنْ كُلِّ خُلُقٍ دَنِي ve her türlü kötü olan ahlaktan da arınmak demektir. Kötü olan ahlaklardan arınmak, uzak durmak demek. وَانْقِطَعُ الْعَبْدِ عَنِ الْبَشَرِ kulun beşerden uzak durması, onlardan artık soyutlanması. Onlarla oturup kalkmıyor. İnzivaya çekiliyor, dağ başlarına gidiyor. Onlarla ihtilat içerisinde değil. وَمْتِلَاءُهُ بِالْفِكَرِ ve fikirle doluyor. Sürekli tefekkür eden, sürekli susan, çok konuşmayan, dünya işlerine pek dalmayan kişi. وَاسْتِوَاءُ الذَّهَبِ عِنْدَهُ بِالْمَدَرِ ve altın ile toprak onun yanında eşit oluyor. Ha altın, ha toprak onun gözünde birdir. Hiç değeri yoktur. Yani altının onun gözünde bir değeri yoktur. Toprağa ne kadar değer veriyorsa altına da bu kadar değer veriyor. Demişler yani sufi bu manadadır, tasavvuf bu manadadır. Tabii bu tanım çok güzel bir şey. Yani aslında her bir Müslümanda olması gereken tanım. Yani aslen. Ve tabii başka sözler söylemişler. Tanımlamışlar da tanımlamışlar. Dediğim gibi Kur'an'da ve sünnette geçmediği için tanımlarında ihtilaflar olmuş. Fakat bu konuda İbn-i Haldun diyor ki, yani getirmiş oldukları tanımlar çok kapsayıcı bir tanım değildir. O yüzden kapsayıcı tam bir tanım getirmek gerekiyor onları tanıtırken ve şu şekilde tanıtabiliriz diyor. Onlar kavmun inqata'u lil ibadeti, ibadete ayrılmış olan bir kavimdir. Kendilerini ibadete yönlendirmiş olan ve mekethu fil halavat ve halvetlere girmişler, oralarda oturmuşlar. Yani insanlardan uzak bir şekilde halvet, yani kişinin tek olması anlamında Allah'la baş başa olması, ibadete yönelmesi. وَلَبِسُ السُّوْفَ زَهَادَةً ve yünü giyinirken de zühd olsun diye giyinmişler, yün elbiseler giymişler. وَزَهِدُ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا dünyayı ve içindeki şeyleri de terk etmişler. Böyle uzak bir hayat yaşamışlar. İşte bu insanlara sufi deniyor demiş. En kapsayıcı tanım, en toparlayıcı tanım da bu şekildedir. İşte sufi dendiği zaman işte bu anlamlara geliyor. Gerek lügat manası ve gerek ıstılahtaki manası bu manaya geliyor. Peki tasavvuf ne zaman başladı? Gerçekten dedikleri gibi direkt yani aleyhissalatü vesselam hayatında var olan bir şey miydi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sufi bir insan mıydı? Tarikat veriyor muydu ashab-ı kiramına? Ve ashabı verdi mi tarikatı başkalarına? Bu şekilde hani silsile yoluyla geldiğine iman ederler. Şu anda sorsanız bir nakşi elemanına veyahut da bir kadiri, herhangi bir tarikat mensubuna sizin bu tarikatınız nereden gelmiş diye soracak olursanız der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelmiş. Asıl yani oradan gelmiş, tarikatı veren peygamberdir diyor aleyhissalatü vesselam. Ondan türemiştir. O işte Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya vermiş. Ebu Bekir radıyallahu anhu tabi nerede vermiş? Sevr mağarasında aleyhissalatü vesselam'la beraber hicret ederken orada müşriklerden saklanmışlardı. 3 gün beraber kalmışlar baş başa. Orada ona tarikatı vermiştir. Ve ona sırları vermiştir. Yani bu tarikatın sırlarını ona vermiştir. İşte Ebu Bekir radıyallahu anhu da Salman-ı Farisi'ye vermiştir. Salman-ı Farisi de Cafer-i Sadık'a vermiş. Bu şekilde silsile yoluyla günümüze kadar geliyor. İnşallah gelecek derste tabii onlara da gireceğim. Yani bu Nakşi tarikatı nasıl türemiş? Bu silsilede kimler var? Yani hangi tarikat ehline sorarsanız der ki Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den türemiştir, ondan gelmiştir. Ve gerçekte böyle midir? Gerçekte yani tasavvuf ilmi, alimler diyorlar ki tasavvuf ilmi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kesinlikle görülmemiştir. Ve böyle bir ismin olmadığı da zaten bunu işaret ediyor. böyle bir ismin olmayışı, böyle bir şeyin olmayışı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde olmamış. Hulefe-i Raşidin döneminde de olmamış. Böyle bir şey duyulmamış. Ve Hicri 150 senelerinde yavaş yavaş kendisini göstermeye başlamıştır. Hicri 150 senelerinde ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi ise şundan dolayı ortaya çıkmıştır. Malumunuz Hazreti Osman döneminde ihtilaflar vuku buldu. Hazreti Ebubekir'in dönemi çok güzel bir dönemdi. Hazreti Ömer'in dönemi çok güzel bir dönemdi yine. Özellikle Hazreti Ömer döneminde fitnelere kesinlikle yol vermiyordu. Çok güzel bir şekilde devleti, hilafeti yürütmüştü Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman devri geldi. Bir müddet iyi gidiyordu. Ve derken tabi uzun süreden beri kafirler, münafıklar, Yahudiler, Hristiyanlar yani İslam düşmanları, mecusiler, zındıklar, İslam düşmanları gece gündüz planlar kuruyorlardı. Biz İslam'ı nasıl yıkarız, Müslümanları nasıl yok ederiz, nasıl bertaraf ederiz diye sürekli planlar kuruyorlardı. Ve bazen harekete geçiyorlardı fakat bakıyorlardı ki çok kuvvetli, devlet kuvvetli, Müslümanlar çok kuvvetli. İçlerine sızamıyorlar, bir ihtilaf çıkartamıyorlar, geri duruyorlardı. Hazreti Osman döneminde biraz yumuşamalar ortaya çıkmış. Özellikle de Hazreti Osman döneminde de fetihler çoğalınca, Hazreti Ömer olsun, Hazreti Osman döneminde fetihler çoğalıyor. Dünya Müslümanlara açılmıştı. Birçok mıntıka fethedilmiş, birçok bölge Müslümanların elinde ganimetler artık yük yük böyle tonlarca Müslümanlara yağıyor. Altınlar, gümüşler, paralar, silahlar, yiyecekler. Çünkü birçok mıntıka fethedilmişti onlar döneminde. Ve yavaş yavaş dünyaya bir meyil başlamıştı Hazreti Osman döneminde. Daha önce de işlemiştik hatırlıyorsanız Ebu Zer el-Gifari Hazreti Osman döneminde bazı sorunlar çıkarmıştı ya da bazı faaliyetleri olmuştu da sorun gibi algılanıyordu. O da işte dünyaya sakın sakın dalmayın, açılmayın. Bırakın şu lüksü, bırakın şu dünya hayatını çünkü bu sizi bozacaktır. Elinizdekini infak eden Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı o döneme geri dönün. O zühd hayatına, o takva hayatına geri dönün diye Ebu Zer'in çok şeyi olmuştur, faaliyeti olmuştur. Hazreti Osman döneminde tabi dünya açılınca Müslümanlar yavaş yavaş dünyaya meyletmeye başlamışlar. Onun döneminde tabi hilafeti de çok kuvvetli değildi Hazreti Ömer gibi. Bir kuvvetli bir hilafet değildi. Onun döneminde Abdullah İbn-i Sebe adında o Yahudi asıllı olan Abdullah İbn-i Sebe adında işte Müslüman diye geçiniyor. Hazreti Osman döneminde fitneler yaymaya başlıyor. Hilafete layık olan Hazreti Ali'di. Haşa onun elinden zorla alındı. Hazreti Osman Beytülmal'ı çarçur ediyor. Akrabalarını işte şeye getirmiş. Devletin kademelerine getirmiş. Şöyle eksiklikler var, şöyle yanlışlar var, şöyle zulümler var. Ümeyye oğulları şöyledir diye gittikçe fitneler yaymaya başlıyor. Ve tabii fitneleri büyüyor ileride. Hatta Hazreti Ali'ye ilah demeye başlıyor. O ve ona tabi olanlar. Ve onlardan yakaladığı kimseleri de Hazreti Ali yakıyor, ateşe veriyor. Hazreti Ali'ye ilah dedikleri için. Hazreti Osman döneminde fitneler tabii yayılınca Hazreti Osman'ın şehadetiyle bitiyor. Düşünün artık Müslümanlar arasında ihtilaf düşmüş. Günümüzde maalesef böyle fitnelerin, ihtilafların olduğu gibi Hazreti Osman döneminde de ihtilaflar baş gösteriyor ve Hazreti Osman'a isyan eden, baş kaldıran bağiler türüyorlar ve güçleniyorlar ve düşünün ki hilafet merkezine geliyorlar. Hazreti Osman'ı da şehit ediyorlar. Cennetle müjdelenmiş olan o faziletli yani üçüncü Hulefe-i Raşidin sayılan Aleyhisselatü Vesselam'ın damatlığını iki kere yapmış olan, iki kızıyla evlenmiş olan, bir kızını veriyor, vefat ediyor, ikinci kızını veriyor. O da vefat ediyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki üçüncü bir kızım olsaydı yine seninle evlendirdim diyor. Bu kadar faziletli olan ve içeri girdiği zaman Hazreti Osman içeri girdiği zaman Aleyhisselatü Vesselam elbiselerini düzelttiği bir şahsiyet. Çünkü diyor melekler ondan haya ederler diyor. Bu kadar faziletli bir şahsiyetti yani. Çok haya sahibiydi, melekler de ondan haya ederdi. Aleyhisselatü Vesselam da ondan haya edermiş. İçeri giriyor Aleyhisselatü Vesselam elbisesini ne yapıyor? Düzeltiyor. Bu kadar faziletli bir sahabeydi. Düşünün, o sahabeyi katlediyorlar. Ve ihtilaf düşüyor tabii. Onun öldürülmesiyle Müslümanlar arasında ihtilaf vuku buluyor. Yani nasıl oluyor da bunlar geldiler, hilafet merkezinde gelip Hazreti Osman'ı Müslümanların gözü önünde şehit ettiler, kanını döktüler. Kur'an-ı Kerim okurken 80 yaşlarında, belki 80'i de aşmıştı, bayağı yaşlanmıştı Hazreti Osman. Bu kadar faziletli bir şahsiyeti, yani İslam'ın remziydi yani o. İslam'ın şiarı, yani bir halife, Müslümanların emiri, halifesi, cennetle müjdelenmiş bu değerli sahabeye gelip öldürecekler ha. Böyle basit bir şekilde öldürecekler, sonra çekip gidecekler. Vallahi bunun intikamını almadığımız müddetçe, bu kimseler cezalandırılmadığı müddetçe gözümüze uyku girmeyecektir diye bir kısım sahabeler böyle harekete geçmişler. Hazreti Ayşe onlardan, Talha radıyallahu anhu cennetle müjdelenmiş, Zübeyir radıyallahu anhu onlardan birisi ve onlara tabi olanlar bu şekilde şey yapıyorlar, tepki gösteriyorlar ve intikamı alınması gerekiyor. Tabi o esnalarda bir kısım Müslümanlar gidip Hazreti Ali'ye beyat ediyorlar. Onu halife olarak seçiyorlar ve Hazreti Osman'ı öldüren kimseler de gidip onlar da beyat ediyorlar. Hazreti Ali'nin yanında barınıyorlar. Ve derken bu durumu da Hazreti Ali biliyor. Düşen ihtilafları biliyor, fitneleri biliyor. Ortalık karışmış. Hazreti Ali diyor ki yani onlara, siz de gelin beyat edin, bu meseleyi tamamlayalım, bir sükunet olsun, istikrar olsun ve Allah'ın izniyle bunların cezasını vereceğiz. Şu anda bunların cezasını vermek için kalkarsak zaten çok ihtilaflar düşmüştü. Onları irdelememiz şu anda ve onları yakalayıp yani öldürmemiz, bunların bütün kabilelerin belki bizlere baş kaldırması, isyan etmesi, anarşinin doğmasına, işte savaşların olmasına, kanların dökülmesine sebebiyet verecek. Şu anda bu fitne ortamında böyle bir şeye hazır değiliz. Bunu sonraki zamana tecil edelim. Şu hilafet bir otursun, bir sakinleşsin ortalık. Ondan sonra cezalandıracağız diyor. Fakat karşı taraf hayır diyorlar. Bunlar cezalandırılmadığı müddetçe biz yani senin hilafetini şey yapmayacağız. Kabul etmeyeceğiz, beyat vermeyeceğiz ve biz bu davayı sürdüreceğiz diye, biliyorsunuz yani ihtilaf düştü, içtihat inşallah. Yani her bir grup samimiydi, her bir grup Allah'ın dini için bir şeyler yapmak istiyordu. Ve derken ihtilaflar o kadar büyüdü ki Müslümanlar arasında savaşlar düştü. Çok Müslüman katledildi, çok Müslüman kanı döküldü ve çok büyük fitneler düştü Müslümanlar arasında, parçalanmalar oldu. Böyle olunca yavaş yavaş tabi fırkalar da türemeye başladı. Şialar türedi, Hazreti Ali'nin işte taraftarlığını yapan ve onun hakkında aşırılığa gidip de onu haşa ilah diyecek duruma gelen bu sebeilerin olduğu gibi bu insanlar türedi. Buna zıt, buna mukabil olarak nefret eden insanlar türedi. Bunlara da nasibi deniyor, ehl-i beyt düşmanı. Böyle tipler türedi. Haricilere tam zıt olarak işte tekfirde aşırı gidince bu sefer onlara zıt olarak mürciye fırkası türedi. Sonra kader meselesinde işte kaderi öne sürerekten kader meselesinde ihtilaflar vuku buldu. Yani dalalete düşen kimseler oldu. Cebriye fırkası ile kaderiye fırkası ortaya çıktı. Birbirine zıt olarak. Cebri fırkası, biz mecburuz. Kaderimizde yazılmış. Bu adam içki içecek diye yazılmış. Ben onun için içki içiyorum. Benim bir suçum yok. Ben havadaki asılı bir yaprak gibiyim diye suçu haşa Allah'a atan, yani bizim seçme hakkımız yoktur, tamamıyla kaderimizde yazılıdır, biz ona göre yaşıyoruz diye. Bu şekilde itikad eden bunlara zıt olarak da kaderiye fırkası olmuş, demişler ki hayır, insanoğlu yapar, sonra da Allah kaderinde yazar. Yani sanki tam bir hürriyet varmış gibi. Yani ifrat ve tefrit, biri tamamıyla yani biz robot gibiyiz, yönlendiriliyoruz. Öbürü ise tamamıyla biz hürüz, istediğimizi yapıyoruz. Allah da bizim kaderimizi ne yapıyor? Bizim bu amelimize göre takdir ediyor şeklinde aşireye gitmişler. Tabi ehli sünnet vasat olan bir fırkadır aralarında. Bu gibi tabi fırkalar da türüyor. Derken bu Hicri 150. senelerine yakın, yani bu dönemlerde, yani Hazreti Osman'dan sonra özellikle ve Hazreti Ali'den sonra bu parçalanmalar, ihtilaflardan sonra Müslümanlarda tabi çok meseleler vuku buluyor. Ve bunlardan işte birisi dünyaya meyiller başlıyor. Dünyaya açılma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki o yaşanan İslam gibi bir İslam'ın o hararetiyle yaşanmayışı, yavaş yavaş takvadan yani uzaklaşma hayatı, dünyaya açılma hayatı, bununla beraber bu ihtilaflar, bu siyasi çekişmeler sebebiyle dökülen kanlar, Müslümanların parçalanması, tefrikalara bölünmeleri vesaire, bu gibi bütün bu etkenler, bütün bunlar bir araya geldiği zaman bazı kimselerin yavaş yavaş artık dünyadan el etek çekmeye ve siyasetten el etek çekmeye de sebep olmuştur. Kardeşim artık ben vallahi karışmayacağım yani ne bu siyasi çekişmelere, ben ne koltuk isterim, ne o davada ben hazır bulunurum, ne o meselelerde ben savaşırım, ne de bu dünyaya açılırım. Şuna bak, herkes işte saray yapma peşinde, mal mülk edinme, işte malları yığma peşinde. Nerede kaldı o zühd, nerede kaldı o takva? Kardeşim ben artık yani yavaş yavaş sıyrılacağım bu toplumdan. Beni yani şeye doğru, gaflete doğru sürüklüyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki o İslam neredeydi? O sahabenin hayatı neredeydi? Şu anda bizim yaşadığımız şu hayata bakın. Yavaş yavaş bazı kimselerin işte dünyadan el etek çekmesine, ibadete daha çok yönlenmesine, işte siyasi şeylerden mümkün oldukça uzak durup bu ihtilaflardan, koltuk moltuk siyasi şeyler, makam kesinlikle ben istemiyorum. Yani benim yani Allah'a itaat edeceğim, kulluk yapacağım, Allah yolunda cihad edeceğim, salih ameller işleyeceğim, ben artık istemiyorum diye bu şekilde yavaş yavaş inziva, çekilme hayatı görülmeye başlıyor. Hicri 150. seneden itibaren ve bu özellikle bunun başını Ebu Haşim Sufi adında Iraklı bir zat, tabiinden olan bir kimse çekiyor. Süfyan-ı Sevri tabiinden yine çok değerli bir zattır. Çok alim birisidir. Takvası, ilmi, zühdü yani son derecede dar bir mesel olacak olan bir şahsiyettir. Süfyan-ı Sevri hatta diyor ki Ebu Haşim Sufi'den ben çok istifade ettim diyor. Ve diyor ki مَا تَعَلَّمْتُ دَقَائِقَ الرِّيَاءِ اِلَّا مِنْ أَبِي هَاشِمِ الصُّوفِ. Ben riyakarlığın o en ince noktalarını Ebu Haşim Sufi'den öğrendim. O kadar meselenin hassasiyeti var ki, ince boyutları var ki, bu hassasiyetini, bu ince boyutlarını diyor Ebu Haşim'den öğrendim diyor. Evet, bununla beraber mesela Kadı İyad El-Fudayl İbn-i İyad adındaki tanınan yani yine tabiinde değerli bir zattır. Hem takvasıyla, hem ilmiyle, hem zühdüyle bilinmiş olan bir şahsiyettir. O da bu şahsiyetlerden birisidir. Yani tamamıyla zühde kendisini vermiş, takvaya kendisini vermiş, ibadete kendisini vermiş. Hatta bir rivayete göre Abdullah İbnül Mübarek ona mektup yazıyor. Ya abidel harameyni in absartana la alimte enneke bil ibadeti tel'abu diye bir mars da vardır. Yani dinlemişsinizdir. Ona mektup yazıyor. İşte Khorasan taraflarında mı? Hatta Azerbaycan taraflarında mı? Yani Mevara'un Nahr o taraflarda savaşırken, cihada katılırken Abdullah İbnül Mübarek, o da tabii çok zühd ehli birisi, cihat ehli de aynı zamanda birisi, ona yazıyor. Böyle bir şiir yazıyor. Ey Harameyn'in abidi diyor. O yani gece gündüz Mekke'de Kabe'nin yanında ibadete çekilmiş olan o Harameyn'in abidi, eğer bizim halimizi görmüş olsan bilirdin ki sen ibadetle oyun oynuyorsun. Bizim bu buradaki dökülen kanlar, Allah yolunda işte koşturulan atlar, toz ve dumanın birbirine karıştığı bu şiddetli anları görmüş olsan yani ibadetle bir nevi oyalandığını, yani keşke hani ben de cihada katılsaydım diye böyle bir amele çıkardın diye bu manada bir şiir yazıyor. Fudayl İbn-i İyad bu şiiri okuduğu zaman ağlıyor ve gözlerine sürüyor mektubu. Benim kardeşim gerçekten doğru söylemiştir diyor. Allah ona rahmet etsin, ne değerli bir kardeşimdir diye onu övüyor. İşte bu Fudayl İbn-i İyad çok değerli bir şahsiyettir. Takvasıyla, zühdüyle maruf olan bir kimsedir. O da bu işin içinde olan bir kimse. Evet. Hatta bu Fudayl İbn-i İyad yine Kur'an'a ve sünnete son derece riayet eden bir şahsiyetti. Zühdüyle, takvasıyla, ibadetiyle. Tabi sufiler işte sufi diye bu şekilde tanıtıyorlar. Fakat kendisi zühdüyle yani takvasıyla son derece, özellikle de sünnete ittibasıyla son derece yani hassas olan bir şahsiyet. Kendisine soruyorlar ya Ebu Ali diyorlar. Şu ayetin manası nedir? لِنَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginiz daha güzel amel işleyesiniz diye sizleri imtihan ederiz. Bu ayetin anlamı nedir diye soruyorlar. O da diyor ki, قَالَ اَحْسَنُ الْعَمَلِ. Amelin en güzeli, اَخْلَصُهُ وَاَصْوَبُهُ. En ihlaslı olan ve en doğru olan ameldir. Allah katında en ihlaslı olan, yani sırf Allah için yapılmış olan ve en doğru olan ameldir. Ona yine dedi, قِيلَ يَا أَبَ عَلِي مَا أَخْلَصُهُ وَمَا أَصْوَبُهُ. En ihlaslısı ve en doğru olan amel hangisidir, nasıldır? قَالَ اِخْلَاسُهُ اَنْ يَبْتَغِي بِهِ وَجَى اللّٰهِ. İhlaslı olması, yani sırf Allah rızasını istemesidir. Herhangi bir insanın methetmesini, dünyalık bir menfaat değil, sırf Allah için yapıyor, sırf Allah için infak ediyor. Yapmış olduğu ibadeti sırf Allah için yapıyor. Bütün her şeyi sırf Allah için olması. Ve savabuhu, doğru olması da en yekune vufka sünnetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve doğru olması da aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine tam motomot, yani uymasıdır. Tam ona göre olmasıdır. Bu şekilde amel kabul edilir demiştir. Eyyü amelin izâ kâne hâlisen ve lem yekun sâiben. Herhangi bir amel diyor ihlaslı olursa ama sünnete mutabık olmazsa, fehuve merdudun, o reddedilmiştir diyor. Ve eyyü amelin in kâne sâiben ve lem yekun hâlisen. Herhangi bir amel doğru bir ameldir, sünnete mutabıktır fakat ihlaslı değildir. Fehuve merdudun, aynı zamanda o da merduttur diyor. Fela yekunu hâlisen sâiben, o doğru ve ihlaslı bir amel sayılmaz. Ve ayet okuyor, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ. Kim Rabbi ile karşılaşmak istiyorsa, yani Rabbinin rızasını istiyorsa, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّي اَحَدًا. O kimse salih amel işlesin ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmasın. Salih amel işlesin, yani sünnete mutabık olsun. Allah'a hiçbir şeyi de ortak koşmasın, yani ihlas üzere olsun. Bu ayeti söylemiştir. Böyle alim olan ve sünnete son derece riayet eden bir şahsiyetti. Ve onun döneminde Abdullah İbnül Mübarek de tabi geliyor. Abdullah İbnül Mübarek de yani tamamıyla ilimle iştigal etmiş, ibadetle iştigal etmiş ve cihatla iştigal etmiş. Hayatının bir kısmını da hep cihatla geçirmiş. Çok değerli bir şahsiyettir. Tabiinden çok değerli bir şahsiyettir. Bu da zühd ile tanınmıştır Abdullah İbnül Mübarek ve şu anda da Zühd ve Rakaik, Zühd ve Rakaik diye bir kitabı vardır. Belki elinize geçmiştir. Türkçe'ye de tercüme edilmiş bildiğim kadarıyla. Çok güzel bir kitaptır. Yani zühdle ilgili olan rivayetleri, hadisleri toparlıyor, getiriyor. Daha sonra, bunlardan sonra Şakikul Belhi geliyor. Yine yani Kur'an'a, sünnete tabi olan, ibadetle, zühdle meşhur olan Şakikul Belhi, maruf el-Kerhi. Maruf el-Kerhi belki duymuşsunuzdur. Tasavvufçular zikrederler bu şahsiyetleri. Ve onlardan sonra Zünnun el-Masri, Zünnun adında İbrahim Ethem, duymuşsunuzdur İbrahim Ethem, Abdülkadir el-Ceylani, İbn-i Teymiye rahimullah onu över, çok salih bir zatmış. Hanbeli mezhebine de mensupmuş, Irak'ta yaşamış. Ve Cüneydül Bagdadi, duymuşsunuzdur Cüneydül Bagdadi, yine çok değerli şahsiyetlerdendir. İşte bunlar genel anlamda bu gibi şahsiyetler, bunlar üstad olan şahsiyetlerdi. Yani hayatları zühdle geçmiş, takvayla geçmiş, dünyadan mümkün oldukça el etek çekme, sünneti son derece iyi riayet ederekten yaşama ve kesinlikle onların hayatında şimdiki gibi tasavvufçularda olan şirk koşma, vahdet-i vücut meselenin itikadı, değişik hülul vel ittihat, geleceğiz inşallah onlara, bid'atlerin olması, buna benzer şeyler yoktu. Bu üstadlar tamamıyla dediğim gibi kendilerini ibadete vermişler. Sünneti son derece riayet ederekten yaşıyorlar. Ve mümkün oldukça da insanlardan çok fazla da ihtilat yapmadan, yani haşir neşir olmadan kendilerini ibadete veriyorlardı. Ta ki yani Allah'la alakalarını yükseltsinler diye. Bu şekilde tabi onlar dünyadan kaçtıkça da şöyle bir durum da var. Dünyadan kaçtıkça dünya onların peşinden koşuyordu. İnsanlardan kaçtıkça insanlar onların peşinden koşturuyorlardı. Hocam, şeyhim, işte gel neredesin, gel otur, oturalım. İşte şu hediyemizi kabul et, yemeğe davet ediyorlar. yani onların peşinden koşturuyorlar. Onlar sıyrılmak istedikçe dünya ve insanlar peşlerinden koşuyor. Böyle bir şahsiyettiler yani. Ve tabii çok az olan şeylerle yetinirlerdi. Yani dünyalık olan az olan şeylerle yetinirlerdi. Yemek yiyecekleri zaman az olan şeyler. Belki ufak bir ekmek parçasıyla işte ona bir katık olacak basit bir şey yerler. Onunla iktifa ederler. Bol bol ibadet ederler. Oruç tutarlar. Bu şekilde takva yaşamış olan kimseler. Dünya ile pek alakaları olmamış olan kimseler. Tabii günümüzün tasavvufçuların da yani hani kıyas ettiğimiz zaman bakıyoruz ki arada dağlar kadar fark var. Ona da geleceğiz yani niçin bu hale geldi. Yani asıl mutasavvuflar hani eğer ki tasavvufçuların tabiriyle tabii biz bunlara mutasavvuf demiyoruz. Biz bunlara zahit, fazilet ehli, takva ehli insanlar diyoruz. Bu şekilde yaşamışlardı. Yani tasavvufun aslında özü budur yani. Hayır ki hani böyle bir hayat biz süreceğiz. Tasavvuf budur demiş olsalar deriz ki alar rasi vel ayn, bu zaten Kur'an'da sünnette olan bir şey. Sadece isim olarak deriz ki böyle bir ismi kullanmaya gerek yok. Yani bid'at olur. Başka bir isim takın. Allah'ın izniyle bir ihtilaf, bir sorun söz konusu olmaz. Ama inşallah gelecek derslerimizde. Ama bu işin içine daha sonra başka şeyler katılınca, hatta şirk, hurafe, bid'atler ve işte yoldan çıkma şeyler yani girince tabii mesele çok daha başka boyutlara gitmiştir. Ve tasavvuf neredeyse başlı başına neredeyse bir din, bir mezhep, başka bir menhec biliyor halini almıştır. İnşallah gelecek derslerimizde yani hangi merhalelerden geçti, neler oldu ve özellikle de yani Türkiye'de çok yaygın olan özellikle mesela Nakşibendi tarikatı nedir, nasıl türemiştir, yanlışı doğrusu nedir, inşallah bu konulara daha fazla ne yapacağız, inşallah girmeye çalışacağız. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.